Ayrım 9. İş ve meslek eğitimi. Eğitim için çocukları yaşamdan söküp duvarlar arasında yetiştirme yerine, gerçek yaşamın içinde yetişkinlik yetki ve sorumluluklarıyla, gerçek yaşamın işlerini öğretim aracı olarak kullanarak, iş aracılığı ile iş için, meslek için yetiştirmek gerekir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, İş ve Meslek Eğitimi. İş ve Meslek Terbiyesi 1933 ikinci basımı 1974'te İş ve Meslek Eğitimi adıyla Tonguç'un dördüncü kitabıdır. Yukarıdaki alıntı bu yapıtıyla eğitime getirdiği ve kendine yetki verildiğinde köy enstitülerinde uygulama olanağı bulacağı özgün görüşünü özetleyen ilkelerinden biridir. Okul Müzesi Müdürlüğü, Gazi Eğitim Resim İş Bölümü Kuruculuğu ve Öğretmenliği, Bakanlık Yapı İşleri Kurulu Başkanlığı ve Ankara Öğretmen Derneği Başkanlığı görevlerini sürdürürken eğitim üstüne düşünme ve yazma çalışmalarından geri kalmıyordu. Bu çalışmasını yaptığı sıralarda dünyada olup bitenleri, ekonomik ve sosyal sistemleri, ideolojileri, eğitim ve iş kavramının evrimini özümlemiş, düşünce üreten, Türkiye'nin sorunlarına kafa yoran ama öne çıkmayan bir eğitimcidir. İş ve Meslek Eğitimi kitabı özellikle o yıllarda Amerika ve Almanya'da yeni gündeme gelen meslek çeşitleri, meslek seçimi ve mesleksel danışmanlık konusunu inceledikten sonra bizim ülkemiz için ne yapılması gerektiği konusundan yola çıkarak yaptığı özgün bir çalışmadır. Amerika'da meslek seçimiyle ilgili Kuder envanterinin o yıllarda düzenlendiği anlaşılıyor. O, ayakları havada kuramlar peşinde değildir. Düşünlerini, uygulama ve gözlemlerini ülkenin eğitim sorunları üstüne yoğunlaştırıyor. Sonuçları tartışırken ülkenin gerçeklerini, olanaklarını göz önüne alıyor. Türkiye açısından ne yapılabilir diye düşünüyor. Amerika ve Almanya'da mesleksel danışma olarak ortaya atılan ve o zaman için yeni olan bir konuyu kendi açısından irdeleyerek meslek seçme, meslekleşme, meslek ve iş konularına toplum ve birey açısından ülkemizin meslek eğitimi gereksinimi açısından yaklaşıyor. Türkiye'de eğitim, iş, meslek ve ekonomi ilişkilerini tartışıyor. O günlerde ülkemiz eğitimine çözüm arayan yerli ve yabancı eğitimcilerin görmediği, atladıkları noktaları görüyor, gösteriyor, bu sorundan yola çıkarak. Ülkemizde iş, meslek, çalışma konularına gerçekçi açılardan bakıp yeni yaklaşımlar getiriyor. Gene Kerschen Steiner'den yola çıkıyor ama başka eğitimcileri de ele alarak onların eğitimde iş ve mesleksel danışma görüşlerini irdeliyor. Eğitimde iş ve meslek konusu içinde Türkiye gerçeğine bakıyor. Gerek bu yapıtında gerek başka yapıt ve yazılarında, mektuplarında görüleceği gibi iş kavramını gerektiği kimi yerde meslek yerine de kullanıyor. Örneğin meslek adamı yerine iş adamı diyor. Bu bir yanlış değil, dilimizde bir anlatım biçimidir. İş içinde iş için yetiştirmek, mesleğin işleri içinde meslek için yetiştirmek anlamı da taşıyor. Böyle olması onun ilkesini değiştirmiyor, tersine pekiştiriyor, planlıyor. Çalışmasında önce iş kavramı üstünde duruyor, işin tarihsel gelişimini, örneğin ulusal ekonomiler içindeki yerini inceliyor. Daha sonra pedagojik alanda ele alıyor. Kendisi araya girmeden Kerschen Steiner, Jay Dewey gibi batılı eğitimcileri iş eğitimi üstüne konuşturup tartıştırıyor. Onların iş eğitimi görüşlerini yan yana getirerek birbiriyle karşılaştırıyor. Bu yöntemle çok sayıda eğitimcinin iş eğitimi görüşüne başvurup önüne seriyor. Onları iyice anladıktan sonra kendi görüşünü geliştiriyor. Bunu yaparken ayaklarını kendi toprağına basıyor. Kendi görüşüyle çakışır yönde olan başka eğitimcileri yanına alarak konuyla ilgili tartışmasını başlatıyor. Ona göre eğitimde işin amacı Pestalozzi'nin Çocuklar Köyü'nde denediği bireyin kendini iyileştirmesi, Kerschen Steiner'in beceri kazandırma, Dewey'nin örnek okul toplumundaki işlerden ve iş eğitimi görüşlerinden oldukça farklıdır. Ona göre birey iş içine girince bu etkileri zaten alacaktır. Bu nedenle iş eylemi daha kapsamlı ve mesleğe yönelik bir olgudur. Bu bağlamda iş eğitiminin daha çok boyutları vardır. Örneğin ekonomik sistemde devlet ve toplum yaşamında etkinliği ve yeri vardır. Öyleyse işten, meslekten söz edilirken meslek danışmanlık değil mesleksel yetiştirme söz konusudur. Bu yüzden meslek konusu üstüne daha küçük yaşlarda durulmalıdır. Almanya'daki mesleki danışmanlık büroları ve benzeri etkinlikler eğitim ve ekonomi yönünden bir temel çalışma değildir. Ona göre en azından bizim ülkemizin gereksinmeleri göz önüne alındığında böyledir. Bizde mesleksel danışmanlık değil, mesleksel yetiştirme, iş ve meslek kazandırma söz konusu olmalıdır. Danışmanlık bunun içindedir. Özellikle o günün Türkiye'sinde nüfusun %60'ının mesleksiz olduğu, meslekli %36'nın ise tümüne yakınının çiftçi olduğu göz önüne alındığında durum batıdan çok başkadır. Bu nedenle daha sonra meslek kavramının evrimini inceleyerek çeşitli ülke ve toplumlarda meslek ve mesleklerin sınıfsal konumlarını tartışıyor. Köy ve kent yaşamına sosyoekonomik açıdan bakarak açıklamalarda bulunuyor. Kent yaşamındaki gelişmişliği ve endüstri toplumu bireylerinin gelişmiş olduğunu gösteriyor. Ekonomileri köylerin kentlerin ekonomik yapılarını, gereksinmelerini inceleyerek şu noktaya geliyor. Eğitimde işe yer verilmesi gerekliliğinin gerçek nedeni psikolojik yönden bireyin iyileşmesi olduğu kadar ondan önce ülkenin ekonomik ve mesleksel gereksinimiyle, uygarlık gereksinimiyle bağlantılıdır. Bu nedenle iş eğitimi yalnızca bireyin kendini düzeltmesi anlamı taşımaz. İş eğitimi genel anlamda meslek ve ekonomi ile birlikte düşünülür. Boş zaman çalışması ve el becerisi kazandırmayı aşan bir anlam taşır. Bireye yönelik etkiler bu anlamın içindedir. Ona göre gerek ekonomistler gerek eğitimciler kendi alanlarının sorunları içinde birbirlerinden kopuk olarak bocalamakta olduklarından bu noktaya gelememişlerdir. Bunun ülkeye, ülkenin düzenine büyük zararı olmuştur. Bu yapıdını 1933'te yazdığına göre aynı tarihlerde ekonomi ve eğitimde yapılmakta olan yanlışların ona bunları düşünme ve söyleme fırsatı verdiği anlaşılıyor. Açıklamaları sürüyor. İş ve meslek yalnız bireyin yaşamının değil, toplumsal ve ekonomik yaşamın dayanıklarından biri, başta gelenidir. Bu nedenle iş ve mesleğin doğal olarak eğitimin temel amaçlarından biri olması gerekir. Bu noktada yeniden Türkiye gerçeklerine yöneliyor. Özellikle nüfusun %80'i olan köylüye bakıyor. Onlar ömür boyu doğayla boğuşurken işle iç içe yaşıyor. Yaptıkları ve yaşamları çok başkadır. Bu durum çoğunluğun en kaçınılmaz gereksinimini bile en aza indirerek sağladığını, ekonomik etkinliklerinin çok ilkel olduğunu gösteriyor. O halde eğitimin amaçlarından biri toplum ekonomisinin insan gücünü hazırlamaktır. Bu aynı zamanda iş eğitimini mesleğe hazırlamayı, yetiştirmeyi içerir. Türk toplumunun ekonomisine, eğitimine ve iş yapan insanlarına baktığında şu büyük çelişkiyi görür. Ülkenin %80'i olan köylü eğitim görmüyor ama ekonominin en büyük gücünü oluşturuyor. Kentlerde gelişmeye başlayan eğitim köylüye ulaşmadığı gibi kurulu eğitimin ekonomiye insan gücü hazırlama diye bir kaygısı yoktur. Ekonomide devlet ağırlıklı politika, fabrika, yol ve benzeri yapım çalışmalarına yönelirken bunlara uygun insan gücü için bir eğitim düzenlenmediğini, gençlerin bu yönde yetişmesine hiçbir akılcı önlem alınmadığını belirtir. Oysa bireyin amaçlarına ulaşması için de kendine uygun bir mesleği olması gerekir. Bunun sağlanması için genel eğitim, mesleksel yol gösterici bir program olarak düzenlenmelidir. Böyle olması ekonomi için insan gücü hazırlamayı da doğrudan içeriyor. Dipnot Fay Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 103. Dinsel eğitime son verilip öğretim birliği yasası getirilmiştir ama din programından boşalan eğitim kanalında ekonominin gereksinimi doğrultusunda halka iş ve meslek kazandırıcı düzenlemeler yapılamamıştır. Modern laik eğitim görenler toplum ekonomisi için sanki birer parazit ve tüketicidir. Ekonomiye destek veren, üreten köylü kesimi ise eğitimden yoksun olduğu gibi böyle bir eğitime erişecek araçlardan da yoksundur. Kent nüfusunun bir bölümü memur ve esnaf, bir bölümü işsizdir. Bu noktada şu görüşe varıyor. Kent insanlarının ve kent yaşamının gereksinimine göre düzenlenen okul sistemiyle bir elleri toprakta, taşta, bir elleri suda, ağaçta olan geri üretim insanları da ne verilebilir? Onlar geri üretimden nasıl kurtarılabilir? Demek ki Batı'nın gelişmiş sanayi toplumu yaşamına göre düzenlenmiş bir eğitim sistemi Türkiye için kopya edilerek bir yere varılamaz. Sonra şu soruya ulaşıyor. Çiftçi kesimi teknikle, meslekle nasıl donatılmalıdır ki durumu düzelsin, üretimdeki gerçek yerini alabilsin? İş kavramını tartışırken iş yalnızca kişisel maddi yaşam sürdürmek için yapılan bir çalışma biçiminden başka insanlığa değerler kazandırmaya yarayan bir uğraş haline geldi diyor. Bundan sonra çiftçilik mesleğinin makine ve teknikle nasıl donanacağını, bununla ilgili bir eğitimin nasıl düzenleneceğini düşündüğü görülüyor. Ona göre bir mesleği öğrenmek artık çıraklığı ya da babadan oğula aktarıma değil, daha örgütlü ve okulda yürütülecek çalışmaları gerektirmektedir. Artık makine ve motordan sonra el becerileri değil, beyin ile el kol arasındaki iletişim hızlanacak, fiziksel yasalarını, eşyanın doğasını iyi bilmek gerekeceğinden, meslekler el yordamıyla değil, bilinçle ve bilimin yardımıyla öğrenilecektir. Örneğin bir amatör sürücünün otomobili hareket ettirmesi, vitesi kullanması meslek için, o iş için yeterli değildir. Asıl motoru hareket ettiren fizik yasalarını bilmesi, kavraması söz konusudur. Ekonominin istediği insan gücü bu nitelikte olmak zorundadır. Ülkemize kimi alanlarda teknolojinin çoktan girmesine karşın toplumun bu anlamda bir iş ve teknik eğitimden geçirilmemesinin bedeli çok ağır ödenmektedir. Başını alıp giden trafik kazaları, insanların üstüne çöken yapılar, eğri büğrü bozuk yollar, neresinden tutarsan elinde kalan birçok araç, gereç ve benzeri gerçekler, eğitimin bugün de bu açığı kapatamadığının örnekleridir. Ayrıca meslek adamı başka bilgiler, örneğin sigorta, sendika, politika ve benzeri şeyleri bilmek zorunda olduğundan, meslekler planlı bir şekilde eğitimcilerin yönettiği meslek okullarında verilmelidir. Dahası Tonguç bu görevlerin önemli alışkanlıklarının genel eğitim okullarında yani ilkokullarda başlatılmasını düşünüyor. Onun içindir ki çağdaş ekonomik yaşam pedagoji alanından büsbütün başka bir anlayış yaratmıştır. Eğitimin belirleyicisi çağdaş ekonomik yaşamdır diyor. Genel eğitim okullarının bireye yalnızca okuma yazma öğreten, bilgi kültürü yükleyen okullar olmaktan çıkarak bilgiyi eyleme geçirerek ona yaşamın anlamını öğreten kuruluşlar haline gelmesi gerektiğini saptıyor. Ancak bu sözlerden bazılarının sandığı gibi eğitim kurumlarını ekonomik yöneticilerinin eline bırakma anlamı çıkmamalı. Okullardaki atölyelerin, okuma olanaklarının, beden eğitimi salonlarının varlık nedeni budur. Bunlar eğitim kavramının ne kadar yeni bir aşamaya geldiğinin kanıtıdır diyor. Daha sonra Osmanlı dönemi ekonomik yaşamına değinerek meslekleri inceler. Osmanlı saltanatının ülke ekonomisini nasıl çökerttiğini vurgular. Ekonomik denge ile sosyal, siyasal, dahası felsefi dengenin yakından ilgisine değinerek bu dengeyi kurmuş olan toplumların daha güvençli ve güvenlik içinde yaşadıklarını, dengesizliklerin temelinde ekonomik sorunların bulunduğunu söyler. Yeni Türk ekonomisi ve eğitiminin kuruluşu sırasında önem verilmesi gereken noktalardan birinin bu güçleri karşılıklı örgütlenmiş duruma getirerek bilinçsiz davranmaktan kurtarmayı önerir. Meslek eğitimi işi bazılarının sandığı gibi kolay ve yalın, yalnızca 5-10 meslek okulu açma işi değildir. Meslek eğitimi sorunu ancak önemi ile göz önüne alındığında olumlu biçimde çözümlenebilir der. Sayfa 126. Türkiye için en önemli eğitim konusu olan köy yaşamını inceleyerek şunları söyler. Köylünün Kemalist rejimin mihrak noktası olmakla kalmayıp, kurulacak bütün eğitim sisteminin yönünü ve içeriğini belirleyecek başlıca öğesi olması gerekir. Kent toplumu beklenen eğitim reformunu yürütemeyecek kadar ülkenin ekonomik yaşamıyla bağını kaybetmiştir. Köylüyü bir yana bırakırsak kent, Tanzimat'tan beri modernleşmekten aciz olduğunu göstermiştir. Cahilliğine, yanlış inançlarına ve benzeri olumsuzluklarına karşın Türk köylüsü, Osmanlı Türk devletlerini savaşta ve barışta 100 yıldan çok sırtında taşımıştır. Onun işe köyden başlama, köy nüfusunun gereksinimini eğitimin temeline yerleştirme düşüncesi, yalnız eğitime yabancı olanları değil, kimi ünlü yerli ve yabancı eğitimcileri de şaşırtıyordu. Çünkü genelde eğitime işin sokulmaması, iş yapanla eğitim görenin ayrı kişiler olacağı çoğunlukla onların kafalarında yer etmişti. Ne kadar nüfusun %80'ini oluştursa da onlara göre eğitime köyden başlamak olası değildi. Batı'da da böyle bir model yoktu. Oysa onun yakaladığı ipuçları doğu ya da batı gerçeklerine ve düzenlerine göre değil, kendi ülkesinin gerçeklerine, Kemalist devrimin gereksinimi olan insan gücünü yetiştirmeye yönelikti. Doğal olarak onun getirdiği yaklaşımlar o günkü Türkiye gerçeklerinden kaynaklanıyordu. Böyle bir yetiştirme çağdaş insanın ve çağdaş eğitimin de gereksinimiydi. Ülkemizde halk çocukları yaşamın zorlukları nedeniyle küçük yaşlardan başlayarak aile içinde önemli bir iş eğitimi görmekteydi. Ayrıca Türkiye'nin gerek parasal açıdan gerek zaman yönünden tutumlu olması gerekiyordu. Eğitim için çocukları yaşamdan söküp duvarlar arasında yetiştirme yerine, kuşakları gerçek yaşamın içinde ve yetişkinlik yetki ve sorumluluklarıyla gerçek yaşamın işlerini öğretim aracı olarak kullanarak yetiştirmek gerekiyordu. Onun bu görüşünün sonradan köy enstitüleri uygulamasında enstitü öğrencisi iş içinde, iş vasıtasıyla ve iş için eğitilecektir biçiminde anlam kazandığı görülecektir. Başka eğitimcilere bakışı. İlkokulların hızla çoğalmasını sağlayan etkenler arasında sosyal düşünce önemli bir yer alır. Gerici düşünceden ilk öğretime hep tepki gelmiştir. Klasik eğit bilim tarihçilerinin çoğu bu noktayı açıklamamış, ilk öğretimin gelişmesinde ünlü eğitkenler değerinde rol almış olan sosyalist eğitkenleri tanıtmak istememişlerdir. Papaz ruhlu ve nazariyeci birçok kişi eğit bilim tarihinde yer aldığı halde insanlığa örnek olacak işler başaranlar, eğitim alanına en iyi fikirleri getirenler üstünde durulmamıştır. Robert Owen 1771-1858 bunlardan biridir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Kavramı 1946 sayfa 33-34. Yeni Türkiye'nin eğitim düzenini kurmak için ülkemize yabancı uzmanların birinin gelip birinin gittiği yıllarda Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İşi Bölümünün kurucusu ve resim el işi öğretmeni İsmail Hakkı, yalnız sanat eğitimine, yalnız pedagojiye değil, genel olarak eğitim sorunlarına bilinçle yaklaşan, bu alanda kendini yetiştirmeye çalışan bir meslek adamıdır. Onun bu davranışı yeni olmayıp öğrenciliğinden beri izlediği bir yoldur. Uygulamadan çıkardığı sonuçları başka örneklerle karşılaştırarak, özellikle batıda olanlarla bizim koşullarımızda yapılanlar arasındaki farkın ayrımına vararak bunun nedenlerini arayıp buluyor. Çalışmalarında eğitim biliminin ölçülerini iyi kullanıyor. Batılı, doğulu eğitimcileri daha o zamanlarda inceleyip tanıyor. Gazi eğitim yıllarında yaptığı çalışmalarda, verdiği yapıtlarda bunun izleri görülüyor. Bir eğitim kuramcısı ve düşünürü olarak ortaya çıkması da mesleği ve çalışmaları onu her zaman eğitim düşünmeye, eğitim yazmaya yöneltmekteydi. Genç yaşta eğitim üstüne yoğunlaşmasında kimi ön koşullar yardımcı bir etkendi belki. Çocukluğundan bu yana eğitime duyduğu ilgi, öğretmen okulunu bitirir bitirmez Almanya'ya giden öğrenci grubunda yer alması, oradaki eğitimle yakından tanışması, önemli bir batı dili olan Almancayı iyi bilmesi, onun gibi çalışkan ve istekli biri için eğitime yönelmede yeterli ön koşul sayılırdı. Daha önce de değinildiği gibi Almanya gerek onun gittiği yıllarda iç savaş çalkantılarıyla, gerekse sonradan dikta rejimleriyle hırpalanmış olsa da geçmişte batının felsefe ve eğitim akımlarının beşiği olmuş bir ülkeydi. Onun bu gerçeğin ayrımına varmaması, iyi bildiği Almancasını kullanarak o birikimden yararlanmaması olası değildi. Özellikle Leipzig iş eğitimi seminerinden sonra iş eğitimi üstüne çalışmalarını arttırdığı anlaşılıyor. Ayrıca o yıllarda ülkemizin yeni bir eğitim arayışı içinde olması birçok kişiyi eğitim üstüne düşünce üretmeye yöneltiyordu. Ancak o, kuram geliştirme savında olmadan, üstlendiği öğretmenlik görevini en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla yaptığı kendi alan çalışmalarından yola çıkarak ülke gerçeklerine uygun yöntem ve ilkelere ulaşıyordu. El İşleri Rehberi 1927 ile Resim El İşleri ve Sanat Eğitimi Derlemesi 1932, onun eğitimciliğinin ilk yapıtlarıdır. Bunlar çeşitli yabancı eğitimcilerden çeviriler olmakla birlikte kendi alanı için bilinçle yaptığı çalışmalardı. 1931'de çevirdiği Mürebbinin Ruhu ve Muallim Yetiştirme Meselesi adlı yapıtla Kerschensteiner'i Türkiye'ye taşıyor. 1933'te öz yaşamı ve eğitim görüşlerini içeren Kerschensteiner çevirisiyle kendini pedagoji ve eğitim konularından ortasında buluyor. Kerschensteiner'i ve görüşlerini Türkçe'de dillendirmede büyük bir başarı ve katkı sağlıyor. Kendi yararlandığı bu eğitimcinin yapıtlarını yorum yapmadan Türk okurlara sunuyor. Çevirileri özellikle Gazi eğitimdeki öğretmen ve öğrencilerce ilgiyle izleniyor. Bu yapıt bakanlıkça basılmıştır. 1933'te yayınlanan özgün yapıtı iş ve meslek eğitimini hazırlarken de gene Kerschensteiner ve J. Dewey başta birçok başka eğitimcinin görüşüne başvurup onları tartıştırıyor, inceliyor. 1934'te R. Şemsettin Sirer'le çevirip yazdığı Almanya Marifi, teknik ve yönetim içerikli olsa da o boyutta bir yapıtın yalnız dil bilerek değil, eğitimi de iyi bilerek çevrilip yazılabileceği, işin asıl ağırlığını Tonguç'un taşıdığı Sirer'in başka önemli bir yapıt verememesinden de anlaşılıyor. 1935'te ilk öğretim genel müdürü olarak hazırladığı Muhtıra, daha sonra yazdığı Köyde Eğitim 1938, Canlandırılacak Köy 1939 ve ilk öğretim kavramı 1946 incelendiğinde, onun bu yapıtlarında yerli ve yabancı eğitimcileri, eğitim tarihini, Batı'nın ve Doğu'nun eğitim birikimlerini bilinçle inceleyip özümlediği görülecektir. Yeni bir eğitim için ülkemize çağrılan yabancı eğitimcilerin raporlarına ön yargısız ve önemle bakıyor. Onların kendi ülkelerinde yaptıklarını biliyor. 1950'de Rauf İnan ve Fuat Gündüzalp'le çevirdikleri Pestalozzi ve Devrim, kendi hazırladığı Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü 1950, ölümünden sonra 1960 yayımlanan Pestalozzi Çocuklar Köyü ve benzeri yapıtları, inceleme yazıları onun yerli ve yabancı eğitimcileri ve çeşitli eğitim akımlarını nasıl yetkinlikle incelemiş olduğunu ve onlara bakışını göstermektedir. Daha sonra yer vermem gereken bu konuyu öncelikle ele almamın nedeni, onun daha köy enstitülerinden çok önceki yıllarda eğitim tarihini, ünlü ve ünsüz eğitimcileri yakından tanımış olduğunu belirtmek içindir. Köy enstitüleri ve Tonguç üstüne öne sürülen görüşlerden biri, onun sistemini Pestalozzi, Kerschensteiner ve Jay Dewey gibi ünlü eğitimcilerin görüşleri üstüne kurduğu ya da onlara benzediği savıdır. Dahası zaman zaman kendinin de bunu doğrular anlamda sözler etmiş olmasıdır. Örneğin Pestalozzi'nin toplumu halkı amaçlayan görüşünün hayranıdır. Dewey'e Kerschensteiner'e saygı duyar, kimileri ise Rus eğitimcilerinin etkisinde olduğunu ileri sürdü. Konuya açıklık getirmek için bu savlara karşı çıkan Fay Kirby'nin Türkiye'de Köy Enstitüleri kitabında söylediklerine kulak vermek yerinde olur. Türkiye'de eğitim sorunlarının bir çözümü olarak köy enstitüleri düşününün hiçbir yabancı eğitim düşünürüne borçluluğu yoktur. Tonguç'u şuna buna benzetmek onun büyüklüğüne hiçbir şey katmaz. Batı'nın büyük eğitim düşünürlerinin başarıları, eğitim alanında yeni bir buluş ya da önem bakımından çok ömrü olmayan ufak bir deney yapmış olmanın sınırından öte geçmiyor. Tonguç hem de birinci sınıf önemde bir değil birçok buluşu olan bir eğitimcidir. Yaptığı işler çok daha ünlü eğitimcilerin yaptıklarının dayanamayacağı kadar sert bir sınavdan geçmiştir. Onun başarıları yanında ünlülerin tutturabildikleri çocuk oyuncağı kalır. Sayfa 83. O bu noktalara ulaşırken başkalarını kopya etmek, onlara benzemek yerine daha sağlam ve bilimsel bir yöntem izleyecektir. Bunun açık örneği iş ve meslek eğitimi çalışmasında görülüyor. Önce de değinildiği gibi başta Kerschensteiner, ünlü ve ünsüz birçok eğitimcinin görüşüne başvurup onları birbirleriyle karşılaştırıyor, bilgileniyor. Sonra Türkiye'nin sorunlarına dönüp o gerçeklerden yola çıkarak kendi özgün görüşünü geliştirdiği görülecektir. Böyle olması bir gerçeği vurgular. O başka eğitimcileri iyi inceleyen, araştıran, üstünde düşünen biri olarak onlardan büyük esinler alıyor, dağarcığını onların bilgileriyle, göğsünü onların esinleriyle dolduruyor. Ama bunları doğrudan kullanmayarak akılcı bir yöntemle kendi özgün bireşimine yöneliyor, kendi yolunu seçiyor. Onun bir rejiminde yalnız yabancı eğitimcilerin esinleri değil, kendi olumlu birikimimiz ve Atatürk'ün eğitimden beklentileri başta gelecektir. Bunu yapabilmek kuşkusuz büyük bir yetkinlik gerektirir. Bu onda vardı. Baltacıoğlu'nun da baştan beri benzer çalışmaların peşinde koşan bir akademisyen olmasına karşın böyle bir sonuca ulaşamadığı söylenebilir. Tonguç'un düşüncesinde ve uygulamasında böyle bir kargaşaya yer olmayacaktır. O yalın, açık, sabırlı ve düzenleyicidir. Başka eğitim sistemlerini, başka eğitimcileri incelerken aklında hep ülkesinin gerçekleri vardır. Olanaklarımız, gereksinmelerimiz hep elinin altındadır. Bizim ülkemizde nasıl yapmalı diye düşünüyor başkalarını incelerken. Bu tutumu onu başkalarından, en azından öykünmecilerden ayıran bir özelliğidir. Yeni bir eğitim yaratmada peşin kararlarla, hazır programlarla ortaya çıkmayacaktır. Elindeki olanakları, topladığı verileri kullanarak deneyecek, çıkardığı olumlu sonuçları sistemleştirecektir. Yerli ve yabancı eğitimcilerden söz ederken gericilerin dışında hepsine saygılıdır. Yabancı eğitimcilerin kendi görüşüne uymayan düşün ve yöntemlerinin onların ülkelerinin ayrı koşullarından, dünya görüşlerinden kaynaklandığının ayrımına daha ilk yıllarda varmıştır. Bireyin eğitimine yönelik eğitim psikolojisi ilkelerine bile bu açıdan bakmasını daha o yıllarda biliyor. Bunun için Gazi eğitimde Halil Fikret'le aynı görüş içinde olamıyor. O eğitimde ülkesinin ilerlemesini amaçlayanlara büyük saygı duyuyor. 20. yüzyılın ilk yarısında dünya eğitimini etkileyen büyük eğitimcilerden Kerschensteiner'in yapıtlarını çevirirken, onun eğitim tarihindeki yerini incelerken elbet birçok ortak yanları olduğunu görüyordu. Bu ortak yanlardan biri görüşlerinden önce alın yazılarındaydı. İkisi de halkın içinden gelen ilk öğretmen okulu çıkışlı öğretmenler olarak göreve başlamışlardı. Kerschensteiner ülkesinde halk çoğunluğunun iyi bir eğitimden geçmesi için çözüm aramıştı. İleride bu fırsat onun eline de geçecekti. Temelde ayrılık olsa bile ikisi de kendi ülkelerinde eğitime iş ilkesini getirmekte birleşeceklerdi. İkisi de eğitime getirdikleri bu ilkeler nedeniyle dünyanın bir kesimince alkışlanırken kendi ülkelerinin bir kesimi tarafından kıyasıya eleştiri almışlardı. 1890'ların Almanya'sında karşıtları Kerschensteiner'e köylülerin öğretmeni olarak baktıkları gibi 1950 Türkiye'sinde de Tonguç böyle suçlanacaktı. İş eğitimi atılımları karşısında Kerschensteiner'e olduğu gibi Tonguç'a da amele mi yetiştireceğiz diye karşı çıkılacaktı. Kerschensteiner kendine özgü bireyin eğitimine yönelik iş okulu ilkesi de cimnazyumda, yani lisede matematik dersi yöntemlerini el yordamıyla ararken ulaşır. Ona göre kuramdan önce uygulama gelmelidir. Derslerini çoğunlukla doğada yapar. Pedagoji ve psikolojiye baştan tepki göstermiştir. Ama bunun bir çelişki olduğunu görerek sonradan bu konuların içine dalıyor. Münih eğitim danışmanı olduğunda iş okulu projesine yöneliyor. Programlara kızlar için mutfak dersleri, erkeklere teknik beceri kazandırmayı amaçlayan sanat dersleri koyduruyor. Almanya'da okullardan önce gelişmiş olan sanayi, elemanlarını çıraklık içinde yetiştirdiğinden genel eğitimde iş programı ilk yıllarda yadırganıyor. Kerschensteiner'in benzer yaklaşımlarının çoğu Tonguç için de geçerlidir. Ancak Kerschensteiner görüşlerini çoğunlukla bireyin eğitimine yönelik olarak geliştirirken, Tonguç ülke çapında bir genel eğitimi, üretici iş temeline dayandıracak çabalara girişerek geniş çaplı verimlere ulaşacaktır. Tonguç'un Pestalozzi'ye bakışı farklıdır. O dünya eğitimcilerine olsun, yerli eğitimcilerimize olsun bakarken, bireysel pedagoji yönünden geliştirdikleri yöntemlerden çok, onların eğitim görüşlerinin toplumu değiştirmedeki amacına ve etkinliğine bakıyor. Sosyal adalete, demokrasiye giden yolun eğitimde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Pestalozzi'nin bu yönünün iyi yorumlanmadığını, onun bu açıdan olan çabalarının ayrımına varılmadığını söylüyor. Fuat Gündüzalp ve Rauf İnan'la birlikte çevirdikleri Pestalozzi ve Devrim'de onun kardeşlik, eşitlik, özgürlük ilkelerini, sosyal adaleti ve halk eğitimini amaçlayan devlet ülküsünü açıklıyor. Pestalozzi'ye böyle bakması, döneminde gösterdiği çabaları ilginç bulması, onun sistemini Pestalozzi'ye dayandıracağı anlamına gelmiyor. Ayrıldığı yönler de vardır. İş eğitimi söz konusu olunca yaklaşımları farklıdır. Pestalozzi'nin çocuk eğitiminde üretici işi çok önemsememesine karşın bu görüş Tonguç'un sisteminin dayanağı yöntemi olacaktır. Pestalozzi işi ekonomik verimine bakmaksızın eğitimde insanı iyileştirmede, düzeltmede kullanacak bir etki aracı olarak görüyor. Tonguç hayranı olduğu Pestalozzi'den görüş ayrılığına düştüğü noktalarda ödünsüz ayrılacaktır. Onun eğitime getirdiği iş yöntemi ve uygulamaları, Pestalozzi'nin bireyin kendini değiştirmesine yönelik tek boyutlu iş eğitimi görüşünü, çocuklar köyü uygulamasını çok aşarak ülke çapında bir örgütlenmeyi yaşama geçirecektir. Ama Pestalozzi'nin döneminde yaptığı çabaları önemli görecek, saygılanacaktır. Dewey'e bakışı da böyledir. Onun pragmatik felsefesinin dünyayı etkilediğini, demokrasi için eğitim dediğini, bireyin kendine yardım etmesini sağlayıcı bir eğitim amaçladığını, çocuğu eğitimin merkezi olarak gördüğünü, onun eğitiminde de iş ilkesinin yer aldığını vurgular. Ancak Dewey ilkelerini üniversitesine bağlı bir öğretmen kolejinde bireyin eğitimine yönelik olarak geliştirmiştir. Orada işin işlevi yalnızca çocuğun iyi gelişmesine yöneliktir. Çaplı üretim yoktur. Onun okulunun buna gereksinimi de yoktu belki. Onun okul toplumu yapaydır. Dewey'nin Türkiye için verdiği raporu da değerlendiriyor. Kimilerinin yanlış anlaşıldığını, kimilerinin uygulamaya konamadığını söylüyor. Dewey'nin 16 Ağustos 1924 tarihli İstanbul gazetelerinde çıkan demecini alıyor kitabına. Dewey, Türkiye'ye eğitim sistemini düzeltmeye gelmediğini, eğitim öğretim ilkelerinin bu ülkenin isteklerine ve deneyimlerine dayanarak gelişmesi gerektiğini, halkın gerçek gereksinimlerini karşılamak zorunda olduğunu, amacının Türkiye'deki durumu kavradıktan, Türk eğitkenlerinin düşünlerini öğrendikten sonra birlikte bilimsel ilkeleri göz önüne alarak bir program yapacaklarını söylüyor. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 409. Yalnız batılı eğitimciler ya da batı eğitimi değil, yetişebildiği oranda Rus eğitimcilerini ve oradaki uygulamayı da incelemiş olacağı doğaldır. Bunu yaptığı kitaplarında yer alan bilgilerden de anlaşılıyor. Ancak o sosyalist ya da kapitalist toplumların eğitim modellerine öykünmek değil, kendi ülkesinin ekonomik ve siyasal yapısına, kültürüne, dünya görüşüne uygun bir eğitimin nasıl kurulabileceği peşine düşecektir. Örneğin Rus eğitimcisi Blonsky'nin iş ilkesi nitelikli fabrika işçisi yetiştirmeye yöneliktir. Uzman işçiler yetiştirmeye yönelmek Rus eğitiminin belirleyici yanlarından biriydi. Blonsky'nin politeknik eğitiminin amacı buydu. Tonguç'un kuracağı enstitülerde ise iş eğitimi, genel eğitim ve meslek eğitimi içinde çok yönlü bir yöntem olacaktı. Her mesleğin alanının eğitimini kendi mesleğinin işleri içinde yapmasını sağlayacak bir programa dönüşecekti. Eğitime Türkiye gerçeğinden baktığında şunu görüyordu. Günden güne fabrikalar çoğalsa da nüfusun %80'i köylerde ilkel tarımla uğraşıyor ve okumaz yazmazdır. Bir eğitimci olarak Türkiye'nin ne sanayisini ne de düzenini yönlendirecek konumdadır. Kendine yetki ve sorumluluk verilerek ülkenin o günkü gereksinimi olan ilk öğretimi kurma işi istendiğinde bu kitlenin köylü kitlesinin gerçek gereksiniminden yola çıkacağı doğaldı. Eğitimde toplum düzeni belirleyici olsa da yöntemler, teknikler ve tutumlar yönünden benzeşir yanlar olabilmekteydi. Tonguç'un kimi tutumlarını ve yarattığı ilkelerin başka örneklere benzemesinde yadırganacak bir yan yoktu. Batı eğitimcileri kadar sosyalist eğitimcilerle de çakışır yanları olması doğaldı. Örneğin Rus eğitimcisi Makarenko'nun Gorki topluluğundaki tutumunda Tonguç'la benzeşir yanlar vardı. Tonguç'un insandan çok şey bekleme ve ona yeterince saygı sevgi gösterme, ciddiye alma görüşüne benzer bir tutumun Makarenko'da da olduğu görülüyor. Ancak o eski asker çoğunlukla el yordamıyla iş yapıyor. Sıkışınca çocuk bile dövüyordu. Yaşam yolu. Tonguç ise asla çocukları zorlama yanlısı olmadığı gibi eğitim bilim ilkelerini bilinçle kullanıyor. Ayrıca Makarenko'nun bir avuç çetin çocukla Gorki topluluğunda yaptığı çalışmayı Tonguç'un ülke çapındaki uygulamasıyla karşılaştırmak yanlış olur. Bir Rus benzetmesi yapmak gerekirse Türkiye'nin yeni köy okulları ve Suhomlinski'nin Neşe Okulu'na benziyordu belki eğitim üzerine. Neşe Okulu ise evrensel anlamda beğeni toplayan bir okulculuk örneğiydi. Eğitmen deneyinin bir yanı da Rusya'da bir başka örneğe benzeyecekti. Onlarda da devrimden sonra eğitimi hızlandırmada küçük köyler için lise çıkışlılardan kısa süreli öğretmenler yetiştirilmişti. Cengiz Aytmatov'un Öğretmen Duyşen'i bunlardan birinin öyküsüdür. Ama bizdeki eğitmen uygulaması kökü 2. Mahmut dönemine kadar giden kendi birikimimizden esin alıyordu. Tonguç'un yerli eğitimcilerimize bakışı daha farklı değildir. Bireysel pedagoji sınırları içinde kalmayarak onları toplumsal bir bakış açısından değerlendirip yeterince yararlanmıştır. Yerli eğitim düşünürleri ve eğitim üstüne düşün üretenlerden Namık Kemal'den Baltacıoğlu'na kadar kendi konusuyla ilgili yazar ve düşünürleri incelediği, onlardan yararlanıp esinlendiği olmuştur. Esat Efendi, Saffet Paşa, Namık Kemal, Cevdet Efendi, Emrullah Efendi, Saatı Bey, Ziya Gökalp, İ. Hakkı Baltacıoğlu, Ethem Nejat, Nafi Atuf Kansu ve benzerleri. Ayrı siyasal ve eğitsel görüşleri olan bu kişilerin kendi kendini ilgilendiren bir şeyler söyleyip söylemediklerini onlarla ilgili ön yargı taşımadan araştırmıştır. Dipnot E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 202. Örneğin Ziya Gökalp batıya öykünmeye karşıdır. Kendi kültürümüze dönme görüşündedir. Ama bunu medreseye dönme anlamında kullanmıştır ne yazık. Türk toplumunun eğitim sorunu bireyci değil toplumcu temele çevirmek zorundadır demesine karşın medreseyi geri getirme düşü onun kavram kargaşasına düştüğünü ortaya koyuyordu. Bu konuya daha önce değinilmişti. Baltacıoğlu ise kuşkusuz gerek meşrutiyet gerekse cumhuriyet dönemlerinde eğitim üstüne çok kafa yormuş bir düşünürdür. Tonguç ona bu yanıyla önem verir. Batı'nın kendi eğitiminde yaptığı yanlışların Türkiye'de yinelenmesine karşı olan Baltacıoğlu'yla Tonguç'un çıkış noktaları birbirine yakın olmakla birlikte bizde iş eğitimini ilk ele alanlar olarak çakışmayan yönleri olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin Baltacıoğlu İçtimai Mektep kitabında sağlam ipuçları getirmesine karşın Gazi eğitimde yaptığı iş eğitimi ve demokratik eğitim denemesinde aceleci, sabırsız ve tutarsız davranmış gerçekçi olamamıştır. Aynı yerde ve ortamda görev yapan Tonguç ise her zaman yaptığı, ileride de yapacağı gibi çevre koşullarını iyi değerlendirerek eğit bilimin verilerini bilinçle kullanmış, eldeki olanaklar ölçüsünde önce kendi okulunun, sonra da Türkiye okullarının ders araçlarını derslerde yapmayı deneyerek Gazi Eğitim Resim Bölümü programına üretime dayalı iş eğitimini sokmuştur. Programa koyduğu derslerde öğrencilerin çevreyi ağaçlandırmasını, okulu güzelleştirmesini sağlamıştır. Tonguç'un gerek o yıllarda gerekse öncesinde ve sonrasında en çok etkilendiği Türk eğitimcisinin Ethem Nejat olduğu görülüyor. Ethem Nejat yenilikçi ve gerçekçi eğitimlerin adamıdır. Ülkenin gereksinmelerini iyi bilip uygun öneriler bulmuştur. Okullarda tarım derslerini çaplı olarak ele alan, köy eğitimine yönelen yanıyla Tonguç'un ilgisini çekmiştir. Teknik sanatlar eğitimi, beden eğitimi, müzik gibi derslerin, kitaplık, kooperatif laboratuvar ve benzeri ünitelerin okullara girmesi için harcadığı çabaları, kendi yayını olan Yeni Fikir dergisi ve benzeri yayınlarda çıkan eğitimle ilgili yazılarını, kitaplarını eğitim için büyük kazanç sayar. Eğer erken yaşta ölmeseydi 1920 Cumhuriyet eğitimine büyük katkıları olacaktı diye düşünüyor. Gazi Eğitim Pedagoji Bölümü Başkanı Halil Fikret'le aynı kurumda birlikte çalışmış olmalarına karşın daha baştan birbirleriyle bağdaşmayan görüşlerde olduklarına değinilmişti. Dünya görüşleri, Atatürk ilkelerini kavrayışları, Türkiye eğitimi ve köyde eğitim için düşünleri farklıdır. Kanat kendini eğitimin temsilcisi sayarak Tonguç'u yalnızca bir el işi öğretmeni olarak görüp pedagoji tekelciliği yapmaktadır o dönemde. Tonguç'un Kerschensteiner çevirileri karşısında pedagog olmayan birinin bunu yapmaması gerektiği gibi söylentiler yayar. Ama Gazi Eğitim'de öğrenci çoğunluğu ve Tonguç'un iş derslerine katılan pedagoji bölümü öğrencileri onun gerçek pedagog tavırlarının etkisinde kalır. Bu iki eğitimcinin görüş ayrılıkları Türk eğitimindeki iki ayrı görüşün, ilerici eğitimcilerle tutucu görüşün uyuşmazlığı olarak sürüp gidecektir. Tonguç'un başka eğitimcilere bakışında onların ünlü olması belirleyici değildir. Düşünlerinin sağlamlığı toplum yaşamını değiştirmeye, özellikle yoksul çoğunluğun durumunu iyileştirmeye yönelik olanları önemser. Eğitime bu anlamda getirilen yeniliktir onu etkileyen. Örneğin bu bölümün başındaki alıntıda adı geçen Robert Owen, İngiltere Sosyalizm Hareketi'nin temsilcisidir. Onun sosyal yaşama ve eğitime getirdiği iyileştirme çabasını önemser. Başkalarının önemsememesine üzülür. Bizde Tanzimat dönemi eğitimcilerinden Selim Sabit Efendi'yi gerek dünya görüşüyle gerekse eğitime getirdiği yeni yöntem ve davranışlarıyla kimi ünlülerden daha çok önemser. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, sayfa 455.